Ayrım 16. Hırsızlar Cumhuriyeti. Scott Lynch. Sayfa 141. Voke o esnada Sabeta'ya bu kadar yakın olmaktan ne kadar heyecan duyuyorsa, zincirin yaptıkları karşısında da aynı oranda huşu duyuyordu. Sarı ceketleri parmağında oynatmak, teknelere el koymak, zengin adamların ödünü patlatmak, üstelik rüşvetler hariç tüm bunları sadece birkaç sözcük fısıldayarak yapmıştı. Acaba neleri biliyor, kimleri tanıyordu? Kapa Barsavi'nin hiyerarşisindeki asıl yeri neydi? Nereye diye sordu gondolcu. Tapınak semti, Vanaporta iskelesi cevabını verdi zincir. Kimlerdensiniz? Gentleman piçler. Sizi duymuştum, cebi dolularla içli dışlı olduğunuza göre herhalde durumunuz epey iyidir. Geçinip gidiyoruz işte. Sen eksik dişin delikanlılarından mısın? Tam üstüne bastın kardeşim. Kendimize aklı evveller deriz. Mekanımız batı darlıktır. Bazılarımız kanallarda keriz avlayarak iyi para kazanırız. Ama son zamanlarda işler boktan. Al sana yolculuğumuzun rahat geçmesi için dükün bir resmi. Zincir arkasındaki oturağa şak diye bir altın tirin koydu. Bu akşam sıhhatine içeceğim dostum, yalanım yok. Zincir gondolcuyu işiyle baş başa bırakıp Loke ile Sabeta'ya doğru döndü. Onlara iyice sokuldu ve ellerini önünde kavuşturdu. Pekala, az önce para sayıcılar yolunda gördüm. O kahrolasıca şey de neydi öyle diye sordu usulca. İkinizden biri o rezaleti anlaşılır bir dille tercüme edebilir mi?
Altı düğmesi var dedi Sabeta.
Kırmızı, yeşil, siyah, mavi diye atıldı Loke. Hadi oradan dedi zincir. Müsabaka bitti. Beraberlik ilan ediyorum. Teknik bir ayrıntıyla kapağı zafere atmak yok.
Denemeye mecburdum dedi Sabeta.
Belki de çıkarmamız gereken ders budur diye mırıldandı Loke. İş gerçekten ama gerçekten bitene kadar bitmiş sayılmaz dedi Sabeta.
Ya da onun gibi bir şey işte.
Benim gözde öğrencilerim dedi zincir iç geçirerek. Bazen kalabalık bir meydanda birbirini kovalama yarışı sadece kalabalık bir meydanda birbirini kovalama yarışıdır. Gel seninle başlayalım Loki. Planın neydi? Bak ister inan ister inanma ama tanrılar nasılsa rızkını verir, gerçek bir plan değildir evlat. Fevkalade bir doğaçlama yeteneğine sahipsin. Fakat o yeteneğin seni yüzüstü bıraktığında resmen yere çakılıyorsun. Bir sonraki hamleni hep önceden düşünmelisin. Tıpkı dükü yakalada olduğu gibi. O ceset meselesinin altından nasıl kalktığını hatırlıyor musun? Az öncekinden daha iyisini yapabileceğini adım gibi biliyorum.
Ama
sıra Sabeta'da. Görebildiğim kadarıyla Loki avucundaydı. Sen arkadakiydin değil mi? Hani o ilk ikisini kuzeye doğru kovaladıktan sonra geriden gelen.
Evet dedi Sabeta temkinli bir üslupla.
O kopyacıları nereden buldun?
Pencerelerdeyken tanıdığım kızlar artık büyükçe çetelerde çıraklık ediyorlar. Dün gece elbiseleri aşırıp planı gözden geçirdik.
Ah dedi zincir, işte az önce bahsettiğim o kavram tam olarak bu Loke. Bir strateji. Arkadaşlarının çantalarında ne vardı?
Renkli yünler dedi Sabeta. Bulabildiklerimizin en iyisi oydu.
Fena değil. Yine de genç efendi plansızla berabere kalmaktan öteye geçemedin. Onu faka bastırmıştım ve... Sonra ne oldu?
Hastalanmış numarası yaptı. Sonra da o sarı ceketli gelip onu enseledi. Ben de ona yardım etmenin diğer her şeyden daha önemli olduğunu düşündüm.
Bana yardım etmek mi diye atıldı Loke şaşkınlıkla ağzından tükürükler saçarak.
Bana yardım etmek de ne demek? Beni kaldırıp kuzeye taşısın diye o kadına 10 solon verdim. Seni gerçekten yakaladığını sanmıştım.
Sabeta'nın açık kahverengi gözleri karardı ve yanakları gül pembesine çaldı.
Seni küçük puşt, seni kurtardığımı sanıyordum. Ama neden?
Peşinize takıldığım zaman yerde hiçbir şey yoktu. Sabeta peçeli şapkasını eline aldı ve saçlarındaki lakeli tokaları öfkeyle çıkardı.
Köprüde hiç kusmuk göremedim aynı şeyi sarı ceketlinin de fark ettiğini ve yalanını yakaladığını zannettim.
Yani yanlış kustun diye enselendiğimi mi sandın?
Bir sokak tantanacısı iken ne tür karışıklıklar çıkarabildiğini biliyorum.
Sabeta başını sallayarak saçlarını açtı. Simyasal yöntemlerle üzerlerinde oynama yapılmış olsun veya olmasın, Loki'nin kalbi göğsünü delecek gibi oldu.
Öyle detaylı bir oyun göremeyince Tonga'ya bastığını düşündüm. Kalan bütün paramı o kadına verdim.
Bak ben, belki küçükken parmağımı boğazıma sokuyordum ama bunu sürekli yapacak halim yok.
Mesele o değil.
Sabeta kollarını göğsünde kavuşturup başını öteye çevirdi. Artık Videnza'nın kuzeyindeki uzun eğimli kanalda doğuya gidiyorlardı ve Loki genç kızın ötesindeki arduaz çatıların arasından yükselen Sabır Sarayı'nın koyu basık suretini görebiliyordu.
Kaybetmek üzere olduğunun farkındaydın. Bir planın yoktu. O yüzden olay çıkarıp her şeyi allak bullak ettin. Kazanmaya çalışmıyordun bile, beceriksizlik ettin o kadar. Ve ben de sana inanarak aynı şeyi yaptım.
Eninde sonunda böyle bir şeyin olacağından korkuyordum dedi Zincir dalgın bir ses tonuyla. Diğer dürüst vatandaşlarla kullandığımızdan daha kapsamlı bir işaret diline ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Bir tür özel şifremiz olursa vurgun yaparken birbirimize derdimizi anlatabiliriz.
Hayır Sabeta, bak dedi Loki zinciri duymadan. Becerisizlik falan etmedin. Harikaydın, kazanmayı sen hak.
Aynen öyle dedi kız ama kaybetmediğin için kazanamadım.
Bak yarışmadan çekiliyorum, zafer senindir. Konuştuğumuz gibi 3 gün boyunca mutfaktaki tüm görevlerini ben...
Senden çekilmeni falan istediğim yok. Bana sadaka verir gibi acımanı istemiyorum.
Ben, benimkisi acımak değil, ciddiyim. Ben sadece beni gerçekten kurtardığını sandın. Sana borçluyum. Görevlerini üstlenmek istiyorum. Bu benim için bir zevktir. Hatta bir ayrıcalıktır.
Sabeta tekrar oğlana doğru dönmese bile uzun sessiz bir an boyunca onu göz ucuyla süzdü. Zincir tek kelime etmedi, adeta taş kesilmişti.
Beceriksiz ahmak diye omurdandı Sabeta sonunda. Cezbedici olmaya çalışıyorsun. Eh beni cezbetmene izin vermeyeceğim Loki Lamora.
Sabeta oturakta yana kaydı ve gondolun küpeştesini sırtı tamamen oğlana dönecek şekilde 2 eliyle birden kavradı.
En azından bugünlük diye ekledi sonradan usulca.
Kızın öfkesi Loki'nin canını bir eşek arısı yutmuşçasına yaktı. Fakat acısı daha sıcak, daha güçlü bir duygunun içinde kaybolup gitti. Bu duygu adeta kafatasını şişirdikçe şişiriyor ve onu bir yumurta gibi çatlatmakla tehdit ediyordu. Görünürdeki tüm ilgisizliğine, aşılmazlığına ve kızgınlığına rağmen Sabeta onun gerçekten de tehlikede olduğunu sandığı anda müsabakayı bir kenara bırakacak kadar Loki'ye değer veriyordu. 77. Perelandro yılının adamı canından bezdiren o bitmek bilmez sıcak yaz aylarında Loki bu gerçeğe bir muska gibi sımsıkı sarıldı.
Kesit 1. Yakıt. Düşüncenin zamansızlığında ve uzaysızlığında entrikaların tanığı olmazdı. Yaşlı adamın zihni 200 kilometrelik havayı ve suyu bir çırpıda kat etti. 4 halkalı biri için bu çocuk oyuncağıydı. Mevkidaşı ona derhal cevap verdi. Halloldu mu?
Kamorlar teklifi kabul etti tıpkı sana söylediğim gibi.
Ondan hiç şüphemiz yoktu. Sabırda ikna kabiliyetinden yana bir noksanlık olduğu söylenemez.
Artık hareket halindeyiz.
Lamora o kadar asla mı?
Arşida ama bu işi çok fazla erteledi, ciddi bir hata.
Üstelik ilk hatası da değil, ya Lamora ölürse?
Timsalin Tannen'ı ezer geçer. Tannen çetince biz ama daha şimdiden üzerinde bir yasın yükünü taşıyor. Lamora'yı erken bir vedaya teşvik edemez misin?
O kadar ileri gitmeyeceğimi sana söyledim. Arşidama'nın gözü önündeyken olmaz, canımın benim için hala bir önemi var.
Elbette kardeşim, uygunsuz bir teklifti, beni affet.
Ayrıca sabır onu sırf senin tepene attırmak için seçmedi. Lamora ile ilgili henüz anlamadığım bir şey var.
Niçin bilgi yerine ipucu verip duruyorsun?
Yaptığımın öğrenilmesi riskine giremem, bu konuda olmaz. Emin ol ki bu mesele 5 yıllık oyundan çok daha derine iniyor ve sabır yakında her şeyi açık etmeye niyetli.
Bak işte şimdi endişelendim.
Endişelenmemelisin, oyunu oyuna yeter. Eğer Lamora'yı kurtarabilirsek timsalin yoğun bir 6 hafta geçirecek.
Hazırlıklarımız çoktan tamamlandı.
Güzel, öyleyse kendine dikkat et. Her ne olursa olsun yarın karta yine geliyoruz.
Konuşma başından sonuna kadar 3 kalp atışı sürdü.
3. Bölüm: Kan, Nefes ve Su. 1. Kısım: Lashane limanının üstündeki gökyüzünü sırlayan kömür balçığı rengindeki çalkantılı bulutlar, yıldızlardan veya aylardan gelen ışığın bir tek huzbesine bile geçit vermiyordu. Sabırın adamları Loki'nin sedyesini faytondan indirip çiseleyen yağmurun altında rıhtımlara doğru taşırken Jean dostunun yanından ayrılmadı. İskelelerde demirli bir düzine geminin serenleri rüzgarda sallandıkça gıcırdamaktaydı. Etrafta Lashane muhafızları ve çeşitli türde memurlar gezinmesine rağmen hiçbirinin Loki'nin etrafındaki kafileye ilgi duyar gibi bir hali yoktu. Genç adamı pruvasına kırmızı fener asılı bir şalupanın beklediği taş bir iskelenin kenarına kadar taşıdılar. Sabırın hizmetkarları sedyeyi şalupadaki kürek sıralarının ortasına bıraktı, sonra da küreklerin başına geçtiler. Jean dostunun ayak ucuna otururken Sabır da tek başına pruvaya yerleşti. Kadının ilerisine bakan iri yarı adam sularda birer ürpertiyi andıran alçak siyah dalgalar görebiliyordu. Tuzlu suyun kokusuna ve tortusuna iyice alışmış olduğundan amatelin taze kokularında garip bir eksiklik varmış gibi hissediyordu. Hedefleri birkaç yüz metre açıkta limanın kuzey ağzında yüzen bir brig'ti. Geminin kıç fenerleri, kaptan kamerası, pencerelerinin üstüne boyanmış isme göğe bakan gümüşü bir ışık düşürmekteydi. Jean'ın görebildiği kadarıyla nispeten yeni bir gemiydi. Bocasına girdikleri sırada geminin belindeki vince bir askı bağlayan bazı adamlarla kadınları fark etti.
Ah, dedi Lokena hafifçe, ne kadar küçük, düşürücü.
Sabır, beni oraya kadar uçursan falan olmaz mı?
İrademi kullanarak pek çok alelade numara yapabilirim. Kadın başını çevirip gülümsemeden ona baktı. Ama sanırım gücümü yakında olacaklara saklamamı yeğlersin.
Vincin askısı ucundan birkaç gevşek alat sarkan basit bir takviyeli kösele ilmekten ibaretti. Jean halatları kullanarak dostunu askıya bağladı. Ardından yukarıdakilere işaret verdi. Halatların ucundan bir kukla gibi sarkan Loki şalupadan yükseldi, bir iki defa brigin bordasına çarptı ve birkaç çift el tarafından güvenle geminin beline alındı. Jean bindirme ağına tutunarak kendini yukarı çekti ve mürettebat Loki'nin halatlarını çözmeye başladığı sırada güverteye vardı. İri yarı adam onları hafifçe kenara itti. Loki'yi kendi elleriyle askıdan çıkardı ve halatlar sabırı almak için tekrar aşağı indirilirken dostunun ayakta durmasına yardım etti. Beklerken bir müddet göğe bakanı gözden geçirdi. İncelemeleri sudayken edindiği ilk izlenimlerini pekiştirdi. Genç denebilecek bir gemiydi. Hoş bir kokuya ve gergin selviçelere sahipti. Fakat güvertede hepsi de vinci işleten şu 4 kişinin dışında başka hiç kimseye rastlamadı. Ayrıca brig anormal derecede sessizdi. Rüzgar, su ve tahta sesleri yerli yerindeydi. Fakat insanlara ait unsurlar, yani koşuşturmacalar, öksürmeler, mırıldanmalar ve alt güvertelerdeki horultular eksikti.
Teşekkürler, dedi Sabır, askı onu da güverteye çıkardığında. Kadın kösele ilmekten zarifçe indi, sonra da Loki'nin omzunu sıvazladı. Kolay kısmı bitti, yakında işe koyulacağız.
Sabır'ın hizmetkarları da bordadan gemiye tırmandılar. Katlanır sedyeyi bir kez daha açtılar ve Loki'yi ona yatırmasında Jean'a yardım ettiler.
Denize açılın, dedi kadın, ve konuklarımızı kaptan kamerasına götürün.
Peki ya şalup arşidama? Konuşan kişi yağmurluk giyen, tıknaz ve gri sakallı bir adamdı. Kapüşonu inik olduğuna göre belli ki yağmurun kel kafasından akıp gitmesine itirazı yoktu. Sağ göz yuvası göreni ürperten bir yara dokusu ve gölgeli oyuklar yığınından ibaretti. ''Bırakın gitsin'' dedi Sabır. ''Zaten yeterince geciktik.''
Hem dün hem de ondan önceki akşam aynı şeyi Arşidama'ya söylediğimi hatırlatmak bana düşmez ama...
Evet Muzilik dedi kadın, sana düşmez.
En doğrusunu siz bilirsiniz hanımım.
Adam döndü ve genzini temizleyip bağırdı.
Demir alın, istikametimiz kuzey kuzeydoğu, hızımızı sabit tutun.
Kuzey kuzeydoğu, hız sabit, hay hay dedi sesi bıkkın çıkan bir kadın. Vinci sökmekte olan gruptan ayrılarak.
''Başka mürettebat almayacak mıyız?'' diye sordu Can.
''Niye ki?'' dedi Sabır.
''Şey, rüzgar kuzey, kuzeydoğudan esiyor. Yol almak için deli gibi tiramola etmeniz gerekecek. Ve görebildiğim kadarıyla gemide sadece 7-8 kişi çalışıyor. Bu sayı limandayken onun bakımını yapmaya bile...''
''Tiramola!'' diye mırıldandı Buzilik denen adam.
''Ne kadar antika bir fikir.'' ''Arkadaşını kıç kamerasına indirmemize yardım et Kamorlu.''
Jean kendisinden istenileni yaptı. Göğe bakanın kıç bölümü ana güverteyle aynı seviyede değildi. Loki'yi tehlikeli basamaklara sahip dar bir geçitten aşağı taşımaları gerekti. Gemi her ne amaçla tasarlanmış olursa olsun sakatların rahat hareket edebilmesinin düşünülmediği kesindi. Kamera Loki ile Jean'ın kızıl ulaktayken kullandığı da hemen hemen aynı boyuttaysa da çok daha düzenliydi. Duvarlara asılı silahlar, etrafa saçılmış haritalar ya da giysiler, yastıklar veya hamaklar yoktu. Odanın ortasında deniz sandıklarının üstüne kalaslar yerleştirilerek yapılmış bir masa duruyor, içerisi sarı bir ışık saçan loş fenerlerle aydınlatılıyordu. Kıç pencerelerinin panjurları sıkıca kapalıydı. Fakat en dikkat çekici şey orada uzun zamandır kimsenin yaşamadığını gösteren derin bir kokuydu. Mekana bayat havayı dağıtmak için gardıroplara koyulan tarçın, sedir yağları ve diğer şeylerin aroması hakimdi. Jean dostunun masanın üstüne uzanmasına yardım ederken Buzilik de her nasılsa ince yünden gri bir battaniye çıkarıp ona verdi. Jean battaniye ile Loki'nin yüzündeki yağmuru sildi, sonra da üstünü örttü.
''Böylesi daha iyi.'' diye fısıldadı Loki. ''Azıcık, belli belirsiz, sersefil bir şekilde daha iyi.''
''Ve o da ne?''
Kameranın karanlık bir köşesinden koyu renkli ve küçük bir silüet çıktı. Hafif adımlarla ilerledi ve Loki'nin göğsüne sıçradı.
''Tanrılar aşkına Jean, hayal görüyorum.'' dedi Loki. ''Ciddi ciddi hayal görüyorum.''
''Hayır görmüyorsun.
Jean hayatlarından uzun zaman önce çıkmış olması gelen ipeksi kara kediyi okşadı. Asil boğazındaki beyaz lekeye kadar tam da hatırladığı gibiydi.
''Küçük piçi ben de görüyorum.''
''Ama o burada olamaz.'' diye mırıldandı Loki.
Kedi yüksek sesle mırıldanarak başının üstünde bir tur attı.
''Bu imkansız.''
''Tesadüfün mucizelerine karşı ne kadar miyopça bir bakış açım var.'' dedi Sabır merdivenden inerken. ''Eski yatınızı satın alan kişi casuslarımdan biriydi. Birkaç hafta evvel kısa bir süreliğine göğe bakanın yanında demirledi ve bu küçük haylaz fırsattan yararlanarak mesken değiştirdi.''
''Anlamıyorum.'' dedi Loke, Asil'in ensesindeki kürkü hafifçe çekiştirerek. ''Kedilerden hiçbir zaman çok fazla hoşlanmadım.''
''Kedilerin insanların görüşlerine pek saygı göstermediğinin farkındasındır herhalde.'' karşılığını verdi kadın.
''Sakın bağlı büyücülerle akraba olmasınlar.'' dedi Jean. ''Şimdi ne yapacağız?''
''Şimdi.'' dedi Sabır. ''Açık konuşacağız. Olacakları seyretmek senin için zor olacak Jean. Muhtemelen çok zor. Yeteneklerimize sahip olmayan bazı... insanlar, biz çalışırken yakınımızda durmaya dayanamazlar. Orta güverteye gitmek istersen orada hamaklar ve başka konforlar.''
''Burada kalıyorum. Kahrolasıca şeyin başından sonuna kadar bu konu tartışmaya açık değil.''
Kararın kesinse öyle olsun ama bana kulak ver. Ne olursa olsun veya oluyormuş gibi gözükürse gözüksün, asla müdahale edemezsin. Asla işe karışamazsın. Öyle bir davranış ölümcül sonuçlar doğurabilir. Üstelik sadece Loki için değil.
Uslu dururum. Gerekirse elimi ısırırım.
Hatırlattığım için kusura bakma ama mizacının tabiatı gereği...
Bak eğer taşkınlık yaparsam tanrıların cezası adımı söyle ve beni zorla sakinleştir. Bunu yapabileceğini biliyorum.
İş oraya kadar varabilir. Yeter ki sorun çıkarırsan neyle karşı karşıya kalacağını iyi bil. Sorun demişken bir zahmet küçük dostumuzu provaya götürüver.
Haydi bakalım ufaklık.
Asil daha taşınma işlemine hedef olduğunu bile fark etmeden Jean tarafından tutup kaldırıldı. Yumuşacık kürk yığını esneyerek iri yarı adamın sağ dirseğinin kuytusuna sokuldu.
Jean yolcusu da ana güverteye taşıdığında geminin daha şimdiden gabya yelkenleri altında ilerlemekte olduğunu görüp şaşırdı. Çünkü onlar açılırken yapılan bağrışmaları ve uğraşıları duymamıştı. Kıç güvertesine çıkan basamakları koşarak tırmanıp Laşe'ine baktı. Limanın sularına batıp çıkan koyu renkli suretlerin ardındaki kent ışıkları yağmurda bulanıklaşmasına rağmen daha şimdiden epeyce geride kalmıştı. Terk ettikleri şalupa dalgaların üstündeki ufacık bir silüet olarak zar zor seçilebiliyordu. Az önce vincin başında duran kadın artık dümende, kıç güvertesinin ön sınırının ana direk tarafından belirlendiği yerin hemen gerisindeydi. Yüzü pelerininin başlığı altında ancak kısmen görülebilse de düşüncelere dalmış gibi bir hali vardı. Ve dümene el sürmediğini fark etmek Jean'ı epey şaşırttı. Kadının hafifçe çanak yaptığı sol eli havadaydı ve kimi zaman görünmez bir nesneyi itercesine parmaklarını açarak onu ileri uzatmaktaydı. Tepelerinde bir şimşek çaktı, iri yarı adam o ani ışıkla diğer tayfaların da pelerinlerinin başlıklarını takmış vaziyette güverteye dağılmış olduklarını, ellerini benzer şekilde kaldırarak sessizce ayakta beklediklerini gördü. Amatelin üstündeki gök gürlerken Jean dümendeki kadının yanına gitti.
''Affedersin'' dedi, ''konuşabilir misin, istikametimiz ne?''
''Kuzey, kuzeydoğu'' dedi kadın hülyalı bir edayla. Konuşurken başını genç adama doğru çevirmemişti. ''Doğruca Kartayne''
''İyi de direkt rüzgara karşı yol alıyoruz.''
''Özel bir rüzgar kullanıyoruz.''
''Hay ağzıma sıçsınlar'' diye söylendi Jean. ''Ben şey, bu kediyi bir yere bırakmalıyım.''
''Ana güverte kaportası, orta ambar.''
Jean tüylü yoldaşını geminin beline götürdü ve orada bulduğu bir erişim kaportasını kaydırarak açtı. Dar bir merdiven, 1,5-2 metre aşağıdaki loş bir boşluğa iniyor, Jean saman kaplı bir zemin ve yumuşak bir malzemeden yapılma şilteler görebiliyordu.
''Perelandro'nun taşakları aşkına ufaklık'' diye fısıldadı genç adam. ''Kendi kahrolasınca hava durumlarını yaratabilen insanların hakkından gelebileceğimi de nereden çıkardım?''
''Mrrr'' dedi kedin.
''Haklısın, çaresizim ve de aptal.''
Jean kediyi elinden bıraktı ve asil aşağıdaki yarı karanlığa şiltelerden birinin üstüne hafifçe düştü.
''Aman ortalarda gezineyim deme pisicik.'' ''Sanırım burada tuhaf bir şeyler olmak üzere.''
16. ayrımın sonu. Sayfa 151.